Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından bir mülakatı paylaşacağız sizinle. Profesör Doktor Saffet Köse ile İnsanlığa Model Zemin Ehli Sünnet başlıklı mülakatı aktarıyoruz. Günümüzde ehli sünnet kavramının çok boyutlu ve maksatlı kullanımlarına şahit oluyoruz. Hatta bu konuda bir kafa karışıklığından bile bahsetmek mümkün. Bu kavramdan tam olarak neyi anlamalıyız? Ehli sünnet ve cemaat kavramı dini sosyolojik bir zemine sahip oluşu sebebiyle tarih boyunca güncelliğini korumuştur. Hazreti Peygamberle arkadaşlarının yolunu takip eden, aşırılıktan uzak, orta yolun yolcusu, çoğunluk, cumhur müminler için kullanılan bu kavram, bid'at ve sapıklık içinde bulunanlar anlamındaki ehli bid'at ve dalalete karşı bir duruşu da ifade eder. Ehl-i sünnet kavramı içinde yer alan sünnet, İslam'ın ikinci ana kaynağıdır ve Kur'an'ın beşer formundaki ifadesi Hazreti Peygamber'in yaşantısıdır. Hazreti Peygamber'in tavsiyesiyle Hulefai Raşidi'nin tutumu ve sahabenin yaşantısı da bu çizginin tamamında belirleyici rol oynamıştır. Cemaat ise Kur'an-Sünnet çizgisinde yaşayan, masumiyeti kişilerde değil ümmette gören orta yoldaki çoğunluk müminleri ifade eder. Buradaki çoğunluğun değeri Hazreti Peygamber'in "Ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez" hadisinin işaretiyle anlam kazanmıştır. Ehl-i Sünnet vel Cemaat Fatiha suresinde talep edilen, kendilerine nimet verilenlerin yoludur ve bunlar da Nisa suresinin 69. ayetinde belirtilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlardır. Ehl-i sünnet vel cemaat kavramının ana zemini budur. Sünnet karşıtı olarak kullanılan bid'at, dinde yeri olmayan, sonradan uydurulmuş ilave eksiltmeler şeklinde dine dahil edilmiş ve terk edildiğinde dinde eksiklik kabul edilen uygulamaları ifade eder. Hazreti Peygamber bunu sapıklık, dalalet olarak isimlendirmiştir. Dalalet, geniş kapsamlı bir sapma olup sırat-ı müstakim denilen doğru yoldan çıkmak, ana çizgiden sapmak, dolayısıyla dinin buyruklarına aykırı hareket etmek, batıla yönelmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinde dalalette olanların yolundan sakınılmasına dikkat çekilir. Sapıklık ya da bidat türünden uygulamalar her zaman ve zeminde değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Ancak dini değerler doğrultusunda üretilen kültürel formları bidatlerle karıştırmamak gerekir. Ehl-i sünnet akidesi ve inanışının şekillenmesinde hangi amiller rol oynamıştır? Kavramın tarihçesi hakkında neler söyleyebiliriz? Bu kavramın neyi ifade ettiğini bulabilmek için öncelikle çıkış dönemindeki tarihi kültürel zemine bakmak gerekir. Bu konuda kısaca şunlar söylenebilir. Cemel, Sıffin ve Kerbela olaylarındaki ayrışmalarla İslam dünyasının özellikle Abbasiler döneminde farklı kültürlerle karşılaşması sonrasındaki siyasi fikri çekişmeler bu kavramın kökleşmesinde etkili olmuştur. Hazreti Peygamber'in "Yaşayanlar benden sonra birçok ihtilaf görecektir. İşte o zaman bidatlerden sakının. Çünkü o sapıklıktır ve o günlere eriştiğinizde benim sünnetime ve Hulefai Raşidi'nin hayat tarzına sıkı sarılın" hadisinin de isimlendirmede bir etkisinin olduğu söylenebilir. Ehl-i sünnet ve ehl-i bidat şeklindeki adlandırmalar sahabe dönemine kadar götürülür. Mesela Hicri 2. asrın ikinci yarısıyla 3. asrın başlarında yaşamış olan İbn Ebi Hatim, Hazreti Peygamber, sahabe ve onları takip eden nesil olan Tabiun neslinin görüşlerini esas alarak yazdığı tefsirinde Abdullah bin Abbas'ın Ali İmran suresinin 106. ayetinde geçen "O gün nice yüzler vardır, bembeyazdır" ifadesinde kastedilenin ehl-i sünnet vel cemaate mensup olanlar "O gün nice yüzler vardır, kapkara kesilmiştir" ifadesinin de ehli bidat ve dalalet kesimiyle ilgili olduğu şeklinde yorumladığını nakleder. Ehl-i sünnet vel cemaat kavramı, ehl-i bidat ve dalalet kavramlarının siyasi ideolojik arka planıyla birlikte dinin özünü koruyucu bir şemsiye işlevi görmüştür. Son tahlilde denilebilir ki bu ehl-i sünnet kavramı bir haklılık ölçütü olarak kabul edilmiştir. Ehl-i sünnet vel cemaat, ilim, irfan ve hikmet boyutlu dini anlayışın tutarlı bir yöntemle elde edilen sonuçlarının ve bunlara dayalı yaşantının, müminlerin sağduyusuyla bütünleşmesiyle oluşan büyük dairenin adıdır. Bununla birlikte bu geniş daire içinde birebir aynı, tek düze bir yapılanmadan elbette bahsedilemez. Ancak daire içinde yer almak farklılıkların kabul edilebilirliğini sağlar. Dolayısıyla buradaki kaynak, öz ve hedef birliği farklı yöntemlerden kaynaklanan ayrışmaları önemsizleştirdiğinden, ümmet içinde bir parçalanmaya yol açmamış, ilmi, birikimi, itikadi, ameli manada temsil eden mezhepler, ahlakı ve dinin deruni boyutunu işleyen tarikatlarla dini düşüncenin hikmet boyutu ile ilgilenen felsefi akımlar birlikte yaşamayı başarmış, saygıya dayalı, tatlı bir tartışma geleneği de oluşturmuştur. Esasen bu peygamberlerin görevleri arasında sayılan tilavet, Kur'an'ı okuma, tezkiye, ahlak, ihsan, irfan boyutu bir yaşantı, kitabı, inanç ve amel ve hikmeti emir ve yasakların varlık sebebi öğretmek görevlerinin pratik hayattaki karşılığıdır. Hazreti Peygamber'in bu yöndeki çabası kendisine varis tayin ettiği alimlerin gayretiyle güç kazanarak hakim karakteri oluşturmuştur. Tarih boyunca ve bugünkü dünyada hep bu daire varlığını güçlü şekilde korumuş, onun dışında kalanlarsa uç oluşumlar olarak istisna özelliği taşımış ve ilmi eleştirilerin konusu olmuştur. Zamanın değişmesiyle bu kavramın içeriğinde de değişim meydana gelmiş midir? Bu kavramın içeriğinde ilkesel anlamda bir değişmenin olmadığını söylemek hata da olmaz. Yani ortaya çıkışı, çerçevesi, işlevi ve İslam toplumlarındaki sağlam kökleri itibarıyla aktüel değerini her zaman korumuş, tarihi süreç içinde güçlü şoklara direnerek rafine olmuş biçimde günümüze kadar gelen ehl-i sünnet kavramının muhtevasında bir değişme olduğu söylenemez. Mesela tekfir siyasetine karşı duruş, Müslüman olduğunu söyleyenin imanının sorgulanamayışı, günah büyük de olsa sahibini imandan çıkarmayacağı, günahkar müminler arkasında namaz kılınabileceği gibi ehl-i sünnetin ayırıcı vasıfları bugün de en çok ihtiyaç hissedilen özelliğe sahiptir. Günümüzde ehl-i sünnet adına ortaya çıkan bazı dini grupların özellikle onun gücünden yararlanmayı hedefledikleri ve içeriğine muhalefet ettikleri gözlemlenmektedir. Ancak şunu da ilave etmek gerekir ki ehl-i sünnet kavramının muhtevası değişmese de bu kavram karşısındaki eğilimler, akımlar, fikirler dönemlere bağlı olarak değişiklik göstermiş ve ana yapı onunla korunmaya çalışılmıştır. Tarihi süreçte Mutezile, Mürciye, Havariç gibi gruplar karşısında yapılan ehl-i sünnet savunusu günümüzde sekülerleşme ile yenilmişlik ve ezilmişlik psikolojisinin etkisiyle geleneğe karşı ortaya çıkan hücumları sağmak için yapılmaktadır. Genel anlamda söylemek gerekirse ehl-i sünnet itikadı yabancılaşma ve yozlaşmaya karşı en güçlü silah olarak her zaman önemini ve değerini korumuştur. Bugün bu kavram adına onu merkeze alarak gelenek savunusu yapanların onun iç denetim mekanizmalarını işletmeleri gerekir. Bu yönde bir eksiklik göze çarpmaktadır. Modernistler de ehl-i sünneti koruma adına uç fikirleriyle onu ifsat etme eğilimi içindedirler. Her iki duruşun da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kavramın günümüzde bazı çevrelerde belli bir takım vurgularla yaygınlaşmasının sebepleri nelerdir? Bugün ehl-i sünnetin karşısında gelenek karşıtlığı ve sekülerleşme zemininde gelişen dini anlayış ve yaşantı vardır dersek hata yapmış olmayız. Modernitenin meydan okuyucu dili dayattığı hayat tarzı, Batı dünyasında aydınlanma dönemiyle birlikte kiliseye karşı gelişen din karşıtlığının diğer dinleri de kuşatıcı etkisi, Batı'nın teknolojik üstünlüğü, dindar kesimlerde bir ezilmişlik ve yenilmişlik sendromu oluşturdu. Dindar kesim içinden bazıları hem bunu izah etmenin hem de bu suçluluk hissi içinde dinin yön verdiği tarihlerinin yenildiği düşüncesine kapılmış olmanın telaşı içinde geleneği ciddi şekilde eleştirerek, hatta zaman zaman üzerinde bir yük olarak görerek reddi miras eğilimine girmişler ve yeni kavramlar üzerinden bir dindarlık peşine düştüler. Bu tür bir yaklaşımı dinin özüne ve geleneğe tehdit sayan ve geleneği merkeze alan diğer dindar kesim de kendilerini ehli sünnet kavramı üzerinden savunma ihtiyacı hissettiler. Bugün bir taraftan sekülerleşmenin getirdiği yozlaşma, diğer taraftan bazı araştırmacıların gündeme getirdiği Kur'an ahkamının yeni bir yöntemde ele alınması, mesela tarihsellik fikri, sünnet etrafında yapılan tartışmalar, mezheplere ve ulemaya karşı takınılan incitici üsluba karşı ehli sünnet refleksiyle bir gelenek savunusu ortaya çıkmaktadır. Burada en ciddi sorun modernistlerin yeni dünyanın kodlarını tam anlamıyla çözememeleri ve geleneği tam anlamıyla anlayamamaları sebebiyle değerler dünyamıza dışarıdan birisi gibi bakmaları, geleneği suçlayıcı bir tavır almaları, asırlardır inanç değeri olmuş ehli sünnet değerlerine saygıyı zorlayacak bir tarzda hücum etmeleridir. Bu da doğal olarak bir ehli sünnet savunusunu beraberinde getirmektedir. Ancak burada da şuna işaret etmeliyiz ki gelenek savunusunda bulunanların da geleneğin kendi iç denetim mekanizmalarını harekete geçirerek yine gelenek içinde biz kalarak bir yenileşmeyi sağlama yönünde bir çaba içinde olmasının eksiklikleri ciddi olarak ele alınmalıdır. Çünkü yenilenme ihtiyacı bir tercih değil, bir süreçtir. Onu biz yönetebildiğimiz ölçüde biz kalabiliriz ve eşsiz mirasımızı anlamlı kılabiliriz. Elbette bunda dünyaya nizam verenler arasında Müslümanların bulunmayışının getirdiği sorunlar da vardır. Ancak bunlar şu anda konuştuğumuz konunun dışında olduğundan bu kadarıyla yetinelim. Ehl-i sünnet kavramının daraltıcı, tehdit edici ve kutuplaştırıcı bir dilin kendisi gibi düşünmeyi tehdit ve tehdit edici tavrı tarafından istismarına nasıl engel olunabilir? Öncelikle ehl-i sünnet kavramının içeriğinin ve işlevinin bilinmesine, bu noktada bir duyarlılık oluşturulmasına ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bunun için dünyada yaşanan örneklere bakmak bile ehl-i sünnet itikadının değerini anlatmaya yeter özelliktedir. Bu bağlamda ehl-i sünnetin orta yolu, itidal çizgisini oluşturan tekvir siyasetine karşı duruşu, mesela ehl-i kıblenin tekvir edilememesi, imanın amelle bozulmaması, günahkar da olsa müminlerin arkasında namaz kılınmasının cevası, imametin, hilafetin itikadi bir mesele olmadığı, kişilerin değil ümmetin masum olduğu, cennetlik ya da cehennemlik olanlara insanların değil sadece Allah'ın hükmetmesi, şefaat ve kabir azabının hak oluşu, cemaatten ayrılmamak gerektiği gibi hususlar dünya var oldukça değerini koruyacak özelliktedir. Bu ilkelerle de bağlantılı olarak söylemek gerekirse, ehl-i sünnet karşıtlığının günümüz dünyasında birisi sebep 3 sonuç 4 ciddi soruna yol açtığını söyleyebiliriz. Sebebi de iki noktadan ele almak mümkündür. Birincisi, Batı dünyası karşısında ezilmişlik ve yenilmişlik sendromuna kapılan Müslüman elitlerin problemi geleneğinde ve inanç değerlerinde görerek Kur'an ahkamını sosyolojik ve antropolojik okumaya tabi tutarak tarihselcilik üzerinden değişimin alanını genişletmeleri, sünnet malzemesini değersizleştirmeleri, mezhepleri ve tarikatları yok saymalarıdır. İkincisi de saf İslam'ı yaşama adına bid'at, şirk ve hurafeden dini hayatı arındırma adına çağdaş selefi akımın geleneği hırpalamasıdır. Her iki tutum da din adına dinden uzaklaşmayı getirmektedir. Sonuçlarından ilkine gelince, her iki yaklaşım da insanları aidiyetlerinden koparıp boşluğa düşürerek savunması ve özüne yabancı yeni aidiyetler inşa ederek iç bünyede tahribata sebep olmasıdır. İslam alimlerinden son zamanlarda özellikle de Türkiye'de dindar çevrelerin ilgisine mazhar olan Şatıbi'nin bir tespitini paylaşmak isterim. El-Muvafakat adlı meşhur eserinde özetle der ki, İnsanların değer verdikleri birisine bağlanmaları, onun izinden gitmeleri Allah'ın insan ruhuna yerleştirdiği gizemli bir duygudur. İnsan bağlanır. Mesela Hazreti Peygamber müşrikleri İslam'a davet ettiğinde onlar bağlı bulundukları atalarının inancından dönmeyeceklerini söylediklerinde Hazreti Peygamber onların bu bağlılıklarını tabii karşıladı ve kendilerine Hazreti İbrahim'in de ataları olduğunu ve ona bağlanmalarının daha anlamlı olacağını söyleyerek Hazreti İbrahim üzerinden kendisine getirmek istedi. Şatıbî'nin tecrübi bilgiye ve naslardan yola çıkarak ifade ettiği bu gerçeği modern psikoloji de tespit etmiş ve insanda bir bağlanma hormonu bulunduğu keşfedilmiştir. Bugün bütün kurumlarıyla geleneği pervasız biçimde linç edenlerin en büyük tahribatı bu noktada ortaya çıkmakta. Aidiyetlerinden koparılan insanlar boşluğa düşürülerek nihai olarak kendisine yabancılaştırılmakta, hatta iman noktasında sorunlarla karşılaşmaktadır. İkincisi, İslam dünyası ile ilgili yabancı projelerin ehli sünnet dışı uç fikirler ve oluşumlar üzerinden tasarlanması sorunudur. Bugün Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Hindistan, Afganistan hattı, hatta Uzak Doğu'daki stratejik ülkeler için ehli sünnet ve cemaat dışı uç fikirlerden egemen güçlerin laboratuvarlarında üretilen terörize edilmiş örgütlerin yaşanmaz hale getirdiği, istikrarsızlaştırdığı İslam dünyasına bakmak yeterlidir. Sömürgecilerin emellerine hizmet eden etnik ve inanç merkezli bu örgütler, milliyetçilik ve din adına din kardeşlerini öldürüp sömürü düzenine gönüllü kölelik yapmaktadırlar. Tekbir siyasetinin bir sonucu olarak cihatın, Müslümanın Müslümana savaşına dönüştüğü bir dünyada ehli kıble tekbir edilemez, ben Müslümanım diyenin imanı sorgulanamaz, fasık ve facir Müslümanın arkasında namaz kılınır, iman amelden bir cüz değildir, büyük günah işlemek insanı dinden çıkarmaz gibi ehli sünnet itikadının ne kadar değerli olduğunu anlatmaya yeter canlı bir örnektir. Üçüncü sonuç, Kur'an-ı Kerim Muhammed ümmetine Hazreti Peygamber Efendimiz'i model alarak Allah insan, insan insan ve insan alem ilişkilerinde orta yolu temsil eden toplum olarak tüm insanlığa model olmak görevi yüklemiştir. Bunun tek zemini ehli sünnet itikadıdır. Bugün uç örnekler üzerinden üretilen İslamofobya bu görev önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. Son olarak söylemek gerekirse Müslümanlar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle şu üç ayrıcalığa sahip olduğunun ve bunlarla düştükleri yerden kalkabileceklerinin her zaman mümkün olduğunun farkına varmalıdır. Birincisi, Kur'an-ı Kerim bir harfi bile değişmeden Allah Teala'dan geldiği şekliyle orijinal yapısını korumuştur ve dünya hayatı sona erinceye kadar da bu özelliği devam edecektir. Zira bizzat Allah Teala onu korumaya almıştır. Başka hiçbir ilahi kitap bu niteliğe sahip değildir ve tahrif edilmiştir. İkincisi, sünnet malzemesi herhangi bir veri kaybı olmaksızın derlenerek yazıya geçirilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu husus, Hazreti Peygamber'e itaati, ittibaı, model alınmasını, hakemliğine başvurulmasını emreden ve tebyinle görevlendirildiğini ifade eden ayetlerle de sabittir. Bu hükümler hayatındayken bizzat kendisi, vefatından sonra da sünnetidir. Sünnet tedvin edilmemiş olsaydı bu ayetler haşa boşa çıkmış olurdu. Ayrıca Hazreti Peygamber'e eziyeti yasaklayan ayetler de hayatındayken kendisini, sonrasında da sünnetini dışlamayla ilgilidir. Üçüncüsü de Hazreti Peygamber'in kendisine varis tayin ettiği ulema tutarlı bir yöntemle bu iki kaynak üzerinden din-hayat bağlantısını sağlıklı bir şekilde kurmuş ve verimli, bereketli sonuçlara ulaşarak sonraki nesillere zengin bir miras bırakmıştır. Bugün bu üç değer usulüne uygun şekilde okunabilir ve hayatla sağlıklı şekilde bağlantısı kurulabilirse en azından gelenek karşıtlığı kendisine geniş bir kanal bulamaz. İşlerin hayırlısı orta yoldur hadisinin hayatımıza hakim olması ve Müslümanın Müslümana uygun yöntemler kullanarak sadece tebliğ ve tavsiyeyle yükümlü olduğu, davranışlarıyla örneklik sergilemek yükümlülüğünde olduğu, kimsenin kimse üzerinde zorba ve baskıcı bir yolla kurtuluşa getirmek görevinin bulunmadığı bilincinin kökleşmesi dileğiyle. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesi Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından bir mülakatı paylaştık. Profesör Doktor Saffet Köse ile yapılmış bu mülakat insanlığa model zemin ehli sünnet başlığını taşıyordu. Ve böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.